Ayrım 37, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 363. 5. Kitap 25. Bölüm. Sıcak neredeyse dayanılmazdı. Güney Florida'nın Ağustos sıcağıydı. Terzi elinden çıkmış mükemmel yazlık takımı içindeki Tom Hagen, Florida'daki evinin arka bahçesinde bir manolya ağacının gölgesinde oturmuş prosunu içerek 12 metre kadar ötede kanal kıyısında güneşlenen timsahı seyrediyordu. 11 yaşındaki kızı Christina, etrafı çitle çevrilmiş havuzun yanında bir şemsiyenin altında oturmuş rüzgar gibi geçtiği okuyordu. 6 yaşındaki Gianna ise içeride Teresa ve Sandra teyzesinin akşam yemeğini hazırlamasına yardım ediyordu. Klima kapatılıp bütün pencereler açılmıştı. Tom televizyondan yayınlanan kongre ile ilgili haberlerin uğultusunu ta oradan duyabiliyordu. Onun üstüne de Gianna'nın sofrayı doğru bir şekilde kurmasına yardım etsin diye öğrendiği şarkı geliyordu kulağına. Yaşlı köpekleri Elvis de Gianna'nın masaya her tabak koyuşunda havlıyordu. Tom gülümsedi. Şanslı bir erkekti. Kendi halinde mutluydu. Saatine baktı. Neredeyse 6 olmuştu. Başkanın uçağı şu sıralar iniyor olacaktı. Yeni kız arkadaşı kısa yazlık elbisesiyle bir bahçe koltuğuna oturmuş, adeta tapınarak onu seyrederken Frankie Corleone de ızgarada sosis pişiriyordu. Frankie'nin kendi yeri vardı. Ona Sandra'nın ebedi nişanlısı Stan Kogut ile ortak bir bira dağıtım işi ayarlanmıştı. Fakat yine de neredeyse bütün yemeklerini ya annesinin evinde ya da burada yiyordu. Ancak Stan'dan farklı olarak o hiç kuşkusuz kanepede televizyon izlemekle meşguldü, yemeğin hazırlanmasına yardım ediyordu. Frankie insan alışıyor dedi. Tom akşam üzeri güneşi yüzünden gözlerini kısıp neye alışıyor diye sordu. Timsahlara, eminim ki bu küçük dostumuz senden, senin ondan korktuğundan daha çok korkuyordur. Bu doğru dedi kız arkadaşı. Esnek yapılı bir esmerdi. Tom adını az önce öğrenmiş ve unutmuştu. Tek hatırladığı Miss Florida yarışmasına katılmış olduğuydu. Timsahlarda ilkel dövüş kaç dürtüsü var. Korktukları zaman donup kalıyorlar. Bana küçük dedi Tom, 6 metre vardır. Frankie tam babasının yaptığı gibi kahkahayı patlatmadan önce şaşkınlığını gösterir gibi başıyı da omuzlarını kaldırdı bir an için. Büyük bir tane görene kadar bekle. Sonny Corleone'nin o yaştaki haline o kadar benziyordu ki Hagen bazen hayalet gördüğü hissine kapılıyordu. Kadınlar konusundaysa oğlan babasından bile iyiydi. Tam o sırada bir sivrisinek soktu ve kendine bir tokat attı. Florida dedi tiksintiyle. Deniz kenarında bir cennet dedi Esmer. Alay edermiş gibi değildi. Frankie amcam hala alışmaya çalışıyor diye açıkladı. Babası öldürüldüğünde bebekti ve Sandra çocukları alıp buraya taşınmıştı. Çocuk kendini Floridalı kabul ediyordu. İlk kışını yaşayana kadar bekle diye seslendi Tom'a. En azından kazan için kürek kullanmak zorunda kalmayacaksın öyle değil mi? Bundan emin misin? Tom terden nemlenen gömleğinin göğüs kısmını tutup göğsünden uzaklaştırdı. Bana kullanacakmışım gibi geliyor. Ama Tom bunu söylerken gülümsüyordu. Bugün hiçbir şey keyfini kaçıramazdı. Artık ev diye adlandırmaya başladığı bu bölgeye duyduğu küçümseme de buna dahildi. Prosunun izmaritini ağacın gövdesine bastırdı ve Teresa'ya gittiğini haber vermek üzere gür çimenliği geçti. Evin içinden hafif bir motor gürültüsü geldi. Bir yandan da heyecanlı bir muhabirin orta sınıf Amerikan sesiyle çabuk çabuk konuştuğu duyuluyordu. Havaalanındaki kalabalık başkan şeyi görebilmişti. Kongrenin Jimmy Shea'in başarısız Küba politikasının bu kadar güçlü bir şekilde vurgulanmadığı, sonuç olarak da böyle bir güvenlik riskinin bulunmadığı bir yere nakledilmesi için uğraşanlar olmuştu. Fakat Miami aynı zamanda başkan yardımcısı Peyton'ın seçim bölgesiydi. Aslında Coral Gables ve Florida yaklaşan genel seçimde iki tarafa da meyletmesi mümkün bir yerdi. O yüzden kongre Miami'de kalmıştı. Televizyondaki şamataya ve havaalanından Fontainebleau'ya kadar güneşin altında pişen ama yine de coşku içindeki binlerce insandan söz eden önceki haberlere bakılacak olursa iyi bir seçim olmuştu. Tom da bunun doğru seçim olduğuna inanıyordu. ''Şunlar için evde kalmayı isterdim.'' dedi ızgaradaki sosisleri göstererek. Frankie çok şey kaçırıyorsun dedi. Sonra kız arkadaşına göz kırptı. Hiçbir şey benim büyük sosislerime benzemez. Oğlan Sonny'nin ince espri yeteneğini de almıştı. Tom dönüp Christina'ya baktı ama o bu imanın farkına varmayacak kadar kitabına dalmış görünüyordu. Kız arkadaş nereye gidiyorsunuz diye sordu. Başkanla tanışmaya gidiyor diye şaka yaptı Frank, öyle değil mi? Tanışıyoruz zaten dedi Tom. Aslında yıllar önce tanıştıkları halde o da şaka yapıyordu. Ciddi misiniz dedi Esmer. Başkan Şey ile. Nesin sen, aptal mı dedi Frank. Hayır, ciddi değil. Korkarım o kadar parlak bir tanışma sayılmaz dedi Tom, iş içinde. Aptal olmadığımı biliyorsun dedi Esmer Frank'ye. O zaman aptalca şeyler söyleme. Aptalca şeyler mi? Kollarını kavuşturmuştu. Sözlerine dikkat et. Verandaya çıkan Teresa elindeki tahta kaşığı genç çifte doğru sallayarak ''Bu sana birilerini hatırlatıyor mu?'' diye sordu. Kıs kıs gülüyordu. Saçını toplamıştı ama aradan düşen bukleler vardı. Bermuda şort ve ter içinde kalmış, turuncu zemin üzerine havai desenleri olan bir bluz giymişti. Tom karısına sarılıp öptü, bir süre bırakmadı. $1,000,000 gibi kokuyordu. Terli bluzunun altında kendi ten kokusu, sote edilmiş soğan kokusu ve Chanel No. 5. Tom Frankie, teyzen haklı diye seslendi. Eğer hayattan tek bir şey öğrendiysem, o arada Teresa'nın kalçasına kaçamak bir çimdik attı. O da bir kadında kendini savunma ve aptalca bir şey söylediğin zaman, bunu sana söyleme özelliğinden daha üstün bir özellik olamayacağıdır. Frankie, ah öyle mi dedi, ben bunu bütün kadınlar zaten yapar sanıyordum. Esmer Tom ile Teresa'ya dönerek, tabii ondan iyi kim bilebilir dedi. Futbolcularla gösterişçilerin başına hep aynı şey gelir. İnsanlar otomatik olarak onların aptal olduğunu düşünür. Ben Florida Üniversitesi'nde hep A alan bir öğrenciydim. Frankie maşasını sallayarak kıza itiraz etti. Gerçekten akıllı biri bunu durmadan dile getirmez. Teresa ile Esmer bakıştılar. Frankie'nin bu kızla ilgili beklentileri atom zerrecikler yayıyordu. Tom, benim gitmem lazım dedi. Kızları timsahtan uzak tut. Parmağıyla hayvanı gösterdi. Bir milim bile kıpırdamamıştı. Kimden? Luca'dan mı? Ona isim mi taktın? Hani şu Vito için çalışan adamı hatırlıyor musun? Sert çocuğu. Luca Brasi yani. Hatırlıyorum. Ona benzemiyor mu? Aynı kaşlar, aynı ölü bakışlar. Bütün timsahlar öyledir dedi Tom. Sen sadece kızları uzak tut. Akşam yemeğine kalamadığım için özür dilerim. Sesi sonuna kadar açık televizyondan başkanın konvoyunun yola koyulduğu haberi geliyordu. Havaalanından doğruca Fontainebleau'ya gidiyordu. Güvenlik nedeniyle çeşitli yollar kapatılmıştı ama hiçbiri Tom için bir sorun yaratacak gibi görünmüyordu. Havaalanı otelin batısında kalıyordu, Tom ise kuzeyden gelecekti. Teresa ile bir daha öpüştüler, yeni, oturaklı, mavi renkli Buick arabasına doğru yürüdü. Teresa arkasından buzdolabına senin için bir tabak hazırlayıp bırakacağım diye seslendi. Ne zaman geleceğimden emin değilim dedi Tom. Ne zaman gelirsen dedi Teresa da ıslak bir bukleyi yüzünden çekip orada olacak. Christina kafasını kitaptan kaldırıp güle güle baba diye bağırdı. O mesafeden kızının yüzünün yaşlarla dolu olup olmadığını kestirmek güçtü. Tom eğer öyleyse muhtemelen o kitap yüzündendir diye karar verdi. ''Hoşça kal minik bezelyem'' diye seslenip yürümeye devam etti. Tom dikiz aynasında siyah Chevy Biscayne'i görünce kenara çekti ve arabadan çıktı. Chevy de 100 metre kadar geride durmuştu. Her ne kadar artık düzensiz ve gevşek bir hal alsa da FBI ajanları sık sık Tom'un peşine takılıyordu hala. Sürekli ajanların isimlerini öğrenmişti ve onlara karşı her zaman kibar davranıyordu. Özellikle de bugün peşinde birini görmek hoşuna gitmişti. İnsanın kıçının dibinde FBI ajanı olması, koruması olmasından daha iyiydi. Tom yaklaşması için araca el etti ve o gelmeyince kendisi ona doğru yürümeye başladı. ''Ajan Bianchi'' dedi. ''Bay Hagen, Doville Otel'e gidiyorum'' dedi. ''Beatles'ın çaldığı yer değil mi orası?'' dedi ajan. ''Benim çocuklar da ona gitti. Hani şu Napolyon balo salonunun olduğu yer değil mi?'' ''Hiçbir fikrim yok.'' ''Ne var o zaman Doville'de?'' Sadece Fontainebleau'ya gitmediğimi bilmenizi istemiştim, dedi Tom. Anladığım kadarıyla Deauville onun biraz kuzeyinde. Şimdi gittiğimiz yoldan daha kısa bir yolu var mı bilmiyorum. Ki bu yol Fontainebleau'nun de yolu. Daha iyi bir seçenek var mı? Bianchi, tarif istiyorsanız, dedi. Ajan Rand McNally'nin bebek bakıcılığı sırasını beklemeniz lazım. Bence sorun yok, dedi Tom. Sadece Fontainebleau'ya yaklaştıkça benim aracımı kenara çektirip gizli servise kiminle temasınız varsa onları aramalıyım filan diye tereddüte düşmeyin istemiştim. Orası şimdiden cehenneme dönmüştür eminim. Ne de olsa başkan geldi. İşlerin biraz daha karışmasından sorumlu olmak istemem. Siz daha iyi bilirsiniz elbette ama sizi hiç yanılttım mı şimdiye kadar? Ajan içini çekti. Sadece arabanıza dönün ve ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın, dedi. Tabii ki, dedi Hagen. Yoldan benzin almam gerek ama onun dışında doğruca Deauville. Bunları söylerken molanın bittiğini belirten bir yarış arabası teknisyeni gibi aracın damına vuruyordu. Sözünde duran Tom 79. cadde geçidinden fazla uzakta olmayan bir benzinciye girdi. Telefon kabininden Michael Corleone'yi aradı. Michael Rita ile birlikte kendi kullandığı uçakla Maine'e çocuklarını görmeye ve kaçamak bir tatil yapmaya gitmişti. Kaldıkları küçük otelin lobisinde bu telefonun gelmesini bekliyordu. ''7 gibi görünüyor,'' dedi Michael. Bununla Geraci'nin kayboluşundan sonra hapis cezasını tamamlayıp teşekkür tatili için Acapulco'ya gönderilen başarılı aile üyelerinin sayısını kastediyordu. Şimdiki düşünce Geraci'nin orada biriyle temas kurduğu şeklindeydi. Aile oraya başka birkaç kişiyi daha yollamıştı. Ama ancak başarılı biri Geraci'nin içerideki adamı olacak kadar nüfuzlu olabilirdi. ''Listedeki isimlerden dikkatini çeken oldu mu?'' Michael, doğruyu söylemek gerekirse hayır, dedi. Doğal olarak telefonda isimleri sayacak değildi. 7 kişiden 5'i söz konusu şahsa oldukça yakındı. Ama Nobili onların hiçbirini elemeye hazır değil, hatta öbür ikisini bile. Al ne düşünüyor? Richie de aynı fikirde. En güvenilir iki adamını bu işe koymuştu. Elbette bir capo olarak Nobilio liderlik yapacaktı. Bu da Hagen'ı memnun ediyordu. Alı sever ve ona güvenirdi ama o bir aksiyon adamıydı, strateji uzmanı değil. Peki ya sen, dedi Tom, sen ne düşünüyorsun? Tam anlamıyla dürüst olursam, dedi Michael, bunlar benim çok iyi tanıdığım isimler değil. Tom o anda fark etti ki bu da Michael'ın kendini sokaktaki adamlardan ne kadar uzaklaştırdığının başka bir göstergesiydi. Bu geri çekiliş yakın zamana kadar oyunun adı olmuştu. Tom, Fausto Geraci'nin Al Neri ile hırsız Tommy'ye söz ettiği Florida'daki Panama kentini kastederek öteki yerden bir şey çıkmadı mı, dedi. Tommy ipucu bulmak için bir haftayı orada geçirmişti. Bir şey çıkmadı, dedi Michael. Biliyorsun, her şeye rağmen şu anda bu benim en önemli meselem değil. Eğer burayı kastediyorsan burada işler tıkırında. Tom ağzından Johnny Fontaine'in kullandığı bu deyimin çıktığını duyunca kafasını salladı. Nasıl oluyor da Ben Tamarkin sürekli olarak bu Hollywood insanlarıyla birlikte olduğu halde onların kullandığı deyimlerin diline yapışmasını önleyebiliyordu? Bitince beni ara, bu telefon iyi, görevli gelip çağırır beni. Aslında bitti, dedi Tom, her şey ayarlandı. Ama evet, arayacağım. Kay ile çocuklar nasıl? Rita ile daha yeni geldik, birkaç saat önce, dedi Michael. Yarın sabah ilk iş Anthony ile Mary'i alacağız. Tamam, benim sevgilerimi de ilet. Tom onun çocuklarını ne kadar uzun süredir görmediğini düşünmekten nefret ediyordu. Bir sürü buluşma son anda iptal edilmişti. Bazen Michael tarafından, en az onun kadar da Kay veya çocuklar tarafından. Rita Anthony ile Mary'i daha görmemişti bile. Bu büyük bir adımdı ama ilişkileri ciddiye biniyorsa atılması şarttı. Rita nasıl, gergin mi? Çok iyi idare etti. Birkaç yatıştırıcı aldı ve gayet güzel dayandı. Aslında Tom Rita'nın uçuşta nasıl olduğunu değil, kendisinin nasıl olduğunu sormuştu. Ama bir şey demedi. Bak, bir içki bulabileceğim bir yerden arayacağım. Aynı yöne doğru kadeh kaldırırız. Biliyorsun Tom, babam olsa... Lafını unutma. Tom da Vito'ya Michael kadar tapardı ama Michael'ın durmadan ihtiyar adamdan bahsetmesi asabını bozuyordu. Tom arabasına dönerken bir makineden iki şişe Pepsi Cola aldı ve ajan Bianchi'ye doğru yürüdü. Dobil'in önüne yanaşan Tom, valeye anahtarlarıyla birlikte bir de $100 uzattı. Vale başıyla bir işaret verdi ve aynı anda 3 araba daha yanaşıp Bianchi'nin yolunu tıkadı. Tom bunu bir önlem olarak düşünmüştü ve yapmak gerektiği için değil, yapabileceği için yapmıştı. Yasa dışı bir şey yapacak değildi. Çok büyük bir ihtimalle Bianchi onu izleyen tek ajandı ve onun yapabileceği her şey tepeden engellenebilirdi. Lobide Tom başka bir ajan tespit edemedi ama her ihtimale karşı merdivenlere gitmek için kestirme bir yol kullandı. Merdiven boşluğunda başka birinin daha olduğunu duyduğunda neredeyse 3. kata varmıştı. Hagen onun kim olduğunu göremiyordu ama acelesi olmayan ve ayaklarını sürüyen yaşlı birine benziyordu. Hızını arttıran Tom 3. katın kapısını açtı ve süslü koridordan binanın öbür ucuna doğru yürümeye başladı. Peşinde kimse yoktu. Kalbi hızlanmıştı. Uzun, düzgün soluklar almaya çalışıyordu. Tenise tekrar başlaması lazımdı. Hava cehennem gibi sıcaktı ama belki Teresa ile kapalı kortu olan bir kulübe üye olup birlikte oynayabilirlerdi. Eskiden hep oynarlardı. Ne zaman? Bir ömür boyu önce, ilk evlendiklerinde. Pro'yu da bırakabilirdi ama asla yapmayacağını biliyordu. Bir katı daha merdivenden çıktı ve kimsenin izlemediğinden emin olarak suite kadar kalan mesafe için asansöre bindi. Tom kapıya vurdu. Sanki Ben Tamarki'nin uşağıymış gibi kapıyı pat gir açtı ama değildi en azından şimdilik. Senato Yasama Kurulu'nun yüksek mevkideki üyelerinden biriydi. Suite'deki ışık o kadar parlaktı ki neredeyse Tom'u bayıltacaktı. İçerisi zaten bir cam, beyaz deri ve sarı ahşap deniziydi. Aynadan yapılmış bir duvarda kumaş kaplı bir bar vardı. Başka bir odadan televizyonun sesi kongre haberleri geliyordu. Siyah bol bir gömlek ve beyaz keten pantolon giymiş olan Tamarkin, salonun öbür ucundaki taht gibi bir deri koltuğa kurulmuştu. Geary, Tom'u içeri buyur ederek her zaman büyük bir zevk dedi. Bir zamanlar bir rüşvet olayıyla beceriksizce onları yıkmaya çalışan ve sonra Tom'la Michael'a bir daha asla kendisiyle temas kurmamalarını söyleyen bir adam yüzünden Geary pek çoğunu kesinlikle yıllardır görmemişti. Bütün ilişkisi Fredo ileydi. Fredo ile Geary iyi anlaşıyorlardı ve bu Corleone'lerin minimum dertle sayısız şey elde etmelerine yardımcı olmuştu. İnsanlar Fredo'dan hoşlanırdı ve Tom ile etrafındaki diğer herkes bunun kıymetini ancak o gittikten sonra kavramışlardı. ''Sanırım Bay Tamarkin'le tanışıyorsunuz.'' Tamarkin ayağa kalktı ve el sıkıştılar. Tamarkin koyu renk gözünü çıkarmamıştı. ''Güzel iş.'' dedi Tom. ''Tahtaya vur.'' dedi Tamarkin. Kendisi de elini yumruk yapıp kafasına götürmüştü. ''Her şey hala aynı mı?'' ''Buraya gelecek.'' dedi Tamarkin. Başkanın kampanya yöneticisinden söz ediyordu. Daha önce Walt Disney stüdyolarının lobicisiyken Tamarkin kanalıyla yeni bir anlaşmasını yapmıştı. Hagen onunla önceden tanışmıyordu. Oturup arkasına yaslandı. ''Fontainebleau'dan gelecek. Seninle konuşacağımız başka şeyler de var ama bekleyebilir.'' ''Başka şeyler mi?'' dedi ama aslında biliyordu. Amerika'nın keşfi kan kaybediyordu. İlk Santa Maria batmıştı. Kraliçe Isabella'yı oynayan aktris yeniden eroine başlamıştı. İtalyan hükümetinin söz verdiği katkı iptal edilmişti ve bunlar daha başlangıçtı. ''Tamarkin bekleyebilir.'' dedi. Planı kavramamıştı en azından şimdilik. Tom başını sallayıp Geary'e döndü. ''Unutmadan senatör'' dedi. ''Dün geceki konuşma muhteşemdi. Söylediklerinizi gerçekten beğendim.'' ''Teşekkür ederim.'' dedi Geary. O arada içkileri hazırlamak için barın arkasına geçmişti. ''Galiba iyi geçti.'' ''Tom tam bir zaferdi.'' dedi. ''Buzlu skoç.'' ''Hatırlıyorum.'' dedi Geary. ''Ben bir mojito olayım.'' dedi Tamarkin. ''Mosquito mu?'' ''Sivrisinek.'' Geary kaşlarını çattı. Gerçekten şaşırmış görünüyordu. Tamarkin, ''Boş ver Festus.'' dedi. ''Sadece zillerine vuruyordum, ben içmiyorum.'' Geary bir an ona baktı ama ekmeğinin hangi tarafının yağlı olduğunu biliyordu ve tekrar Hagen'a döndü. ''Zafer belki biraz daha kalın bir bokun üstünde yatıyor Tom. Ama değdi doğrusu. Başka türlü sesini duymayacak insanlara ulaşmak için bir fırsattı.'' Ben Tamarkin kollarını kavuşturdu. Belli ki değdi sözünden biraz tedirgin olmuştu. Geary adı kötüye çıkmış bir Musevi karşıtıydı. Ve Tamarkin'in bu adama herhangi bir iyilikte bulunmaktan zevk alması mümkün değildi. Tom çeşitli bakımlardan, ben de o insanlardan biriyim dedi. Kendi durumundaki pek çok adam gibi o da sokak suçlarına karşı sert bir tavır alırdı. Kendisinin de dahil olduğu suçları düşününce kumar, kara para aklama, uyuşturucu ya ortada bir kurban olmadığına hüküm veriyor ya da ancak belli kuralları kabul etmiş ve o kurallara uymamış kişilere, zaten bu işlerin içine dalmış olanlara bir kötülük yapıldığına inanıyordu. Sokakları o senin hırsızlardan, soygunculardan, karısını dövenlerden, tecavüzcüler ve çocuk tacizcilerinden ve onlar gibilerden temizlememiz lazım. İşit işit diyen Geary Tom'a içkisini uzattı. Dediğim gibi kentlerimizin sokaklarını dürüst Amerikalılar için ıslah etmemiz gerekiyor. O şansı yakında bulacakmışım gibi görünüyor dedi Tom. Bu iş için doğru adama dedi ve kadehlerini tokuşturdular. Pat Geary'nin bu iş için biçilmiş kaftan olması sadece Danny Shay'in başsavcılık makamındayken yarattığı gürültülü yıkıma 1000 kere tercih edilecek biri oluşu yüzündendi. Yoksa Pat Geary o protestan beyaz kıçının üstünde oturduğu yerden kentlerimizin sokakları hakkında bir şey bilmezdi. Geary zengin bir çiftçinin oğluydu. Asla Tom gibi o sokaklarda yaşamamıştı. Her gün hayat mücadelesi vermemiş, sırf 2 lokma yiyecek bulmak için kavga etmemişti. Çocukken Tom da böyle hissetmezdi aslında. Grotesk bir yaratık olduğunu şimdi kavruyordu. 11 yaşında bir adam, yara bere içinde, pis ve ölen ana babasına, onlarla yaşadığı hayata yas dahi tutmayan, her şeyi olduğu gibi kabullenmiş bir çocuk. Mahalle kabadayılarının 11 yaşındaki yetim bir adamın elindeki bir peniyi ve ekmek kırıntısını çalanların ve oğlan düzmeye meraklı yağmacı ucubelerin arasında kalmıştı. Ama Tom Hagen yine de kurtulmayı başarmıştı. Bunlardan kaçmıştı. Tom izin istedi ve balkona çıkıp okyanusu seyretmeye başladı. Alacakaranlık olmuştu. Manzara muhteşemdi ama düşündüklerinin çok dışındaydı. Uçsuz bucaksız beyaz kumsal ve mavi yeşil muazzam Atlantik, ufukta görünen petrol tankerleri, kıyıya daha yakın sahil güvenlik botları, kuzeye doğru yayılan Art Deco binalar, güneyde bakımlı modern oteller, bulunduğu yerden Fontainebleau'yu göremediği gibi başkan yardımcısının az sonra konuşmasını yapacağı Miami Beach Kongre Sarayı'nı da kesinlikle göremiyordu. Küba'yı da göremiyordu ama sanki hissedebiliyormuş gibi geliyordu. Bulunduğu yüksekliğe aşağıdan da hiçbir ses ulaşmıyordu. Ama o sesleri de hissedebilmekteydi. Tom Hagen öyle havadan heyecan duymak gibi safsatalara pabuç bırakacak biri değildi. Ama kabul etmesi lazımdı. Hissettikleri manzaranın ötesindeydi. Kendisinin bile ötesindeydi. Salut diye düşündü kadehini kararan gökyüzüne kaldırırken. Hissettiği her neyse ona kadeh kaldırmıştı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 375.